Ayrım 2. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 25. 1. bölüm. İnsanları güdülebilir hale gelen milletlerin devletleri de garson devlet halini alırlar. Özcan Yeniçeri, Milliyetçilik ve Kimlik, sayfa 63. Oyun başlıyor. Ergenekon tertibi aslında ABD'nin Irak'ta geldiği noktayı devam ettirmek ve BOB projesinin bir sonraki adımına geçebilmek için 1999 yılından itibaren aşamalı olarak uyguladığı bir projedir. Daha doğrusu ABD'yi yönetenleri perde arkasından yöneten bir uluslararası diplomasi ve istihbarat çetesi, bir sanığın duruşmalardan birinde sözleri, Turan Yavuz'un Çuvallayan İttifak kitabındaki tanımlamaya göre ise The Cabal olarak adlandırılabilecek bir yapı tarafından hazırlanan bir tertiptir. Çünkü genel sonuçları ve gelecekte sebep olacağı sonuçlar itibariyle sahnede görünenlerin çapını aşan bir hesaplama ile hazırlanmıştır. Bu hesaplama ABD'nin ve onu yönetenlerin, yönetiyor görünenlerin değil, gerçekten yönetenlerin Orta Doğu için yaptıkları planlamalarında önlerinde tek engel olarak gördükleri Türk ordusu ve Atatürkçülüğü bertaraf etme hesabıdır. Aslında ABD için AKP iktidarının veya dini referans alan herhangi bir partinin tek anlamı budur. Çünkü Orta Doğu, yani bundan sonraki savaşların temel sebebi olacak olan su, gıda ve alternatif enerji kaynaklarının en fazla olduğu bu coğrafya tarih boyunca tüm dinlerin çıkış noktası olmuştu. Ve eğer bir yere sahip olmak istiyorsanız önce oranın dokusuna hakim olmanız gerekir. Bu ise değişecek onlarca ülke sınırı ve onlarca rejimin yanında yeni bir dinin, ABD orijinli, kuralları onun tarafından konulan bir dinin yaratılması demektir. Bunun önündeki en büyük engelse Atatürkçülüktür. Bu ideoloji bütün dünyada emperyalizmin yüzüne atılmış ilk tokattır ve bunu onun elindeki din silahını alarak yapmıştır. Atatürkçülük bu topraklarda insanlık tarihinin en eski ordusunu yeniden canlandırmış ve bugünkü haline getirmiştir. Dini, Kur'an'ın sayfalarını mızraklarının ucuna takarak politikaya ve kirli savaşlarına alet edenlerin elinden alıp insanların vicdanlarındaki o korunaklı yerine koymuştur. Böyle olunca da bazı planlar tutmamış, hesaplar geri tepmiştir. Çünkü silah zoru ile bir ülkeye hakim olmak imkansızdır. İşte Irak örneği gözümüzün önündedir. 2 milyon insan öldürüldü ve orası hala güçlü ABD ordusu ve hazinesi için bir bataklık. Bahsettiğimiz dokuların değiştirilmesi için yapılacak şey ise uygun bir hükümeti desteklemektir. ABD'nin yaptığı da bu olmuştur yıllarca. Aynı tipte lider ve partiler arasında seçim yapmak. Nitekim Abramovich bir gazeteciye 1994 yılında kravatlı, daha şehirli görünen Tayyip Erdoğan'ı Erbakan'a tercih ederiz demişti. Turan Yavuz, Çuvallayan İttifak, Destek Yayınları 2008, sayfa 110. Türkiye ise kendisine iktidar teklif edilebilecek vizyonsuz ve hırslı politikacılarla dolu. Kimi halen içine sindiremediği cumhuriyeti yıkmak ve cemaat evlerinde öğrendiği muhayyel Osmanlı'yı yeniden diriltmek için, kimi sırf iktidar olabilmek için, kimi her ikisi için politika yaparak, daha doğrusu yapılmış politikaları taklit ederek varlık beyan etmeye çalışan bir sürü politikacı veya adayı. Onlar için gereken tek şey seçim yapmaktı ve yapmışlardı. Seçilen hükümet sadece Atatürkçülüğü ve Türk ordusunu yıpratsa yeterdi. Elbette daha fazlasına da hayır denmezdi. Tabii ki maliyet fayda hesabı doğrultusunda. İstenilenler yapılmadığı veya eksik yapıldığı takdirde onları tokatlamakta da sakınca yoktu. En katlanılmaz hakaretlere dayanabilirlerdi. Çünkü yaptıkları işi ya cihat olarak görüyorlardı ya da küplerini dolduruyorlardı. Her iki durumda milli bir tepki vermelerine uygun değildi. Onlar bir hükümeti seçer, destekler, bunu çektikleri fotoğraflarla, verilen demeçlerle dünyaya ilan eder, seçilen hükümetse desteklerini almış olmayı iktidar olabilmek için zorunlu bir ihtiyaç sayardı. Şimdi sizlere Turan Yavuz'un Çuvallayan İttifak isimli kitabından kısacık bazı bölümler aktarmak istiyorum. Resmin daha da netleştiğini göreceksiniz. Granville Bayford'un Granville Byford çizmeli adam, Turan Yavuz'a göre eşi Orit Gadiş ile birlikte Bilal Erdoğan'ın Harvard'a girişi için torpil yapan kişi. AGE sayfa 127-128. Daha ayrıntılı bilgi için bakınız AGE. 17 Ekim tarihli Washington Post gazetesinde çıkan makalesindeki uyarı da hatırlardaydı. Byford makalesinin bir bölümünde şunları belirtmişti. Eğer AKP seçimleri kazanıp bir hükümet oluşturursa, Erdoğan başbakan olamasa bile partisinin arkasında önemli bir güç olacak. AK Parti yasayı değiştirip Erdoğan'ın başbakan olmasına izin verebilir. Bütün bunlar generalleri kızdıracak, bu zıtlaşma daha ileri gidebilir. İlk kimin geri adım atacağı ya da birinin geri adım atıp atmayacağı belli değil. Turan Yavuz, AGE, sayfa 143. Sonunda karar verildi. AKP Başkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'a davet edilerek Başkan Bush'la tanıştırılması, Washington'ın sıkıntılı bir zamanda Türkiye'nin arkasında olduğu mesajını verebilirdi. Buna karşılık olarak da Erdoğan, Irak konusunda Başkan Bush'un istediği desteği verebilirdi. AGE sayfa 144. Volhovich ve Grossman, 3 Aralık tarihinde Ankara'ya yaptıkları ziyarette Bush'un davet mektubunu Washington'ın Ankara Büyükelçisi Robert Pearson'ın evinde Recep Tayyip Erdoğan'a verdiler. AGE sayfa 145. Başkan George Bush imzalı davet mektubunu aldıktan bir hafta sonra 10 Aralık Salı günü AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla birlikte Beyaz Saray'ın kapısından içeri giriyordu. AGE sayfa 148. Bush Erdoğan'a yine sordu. Bakın siz de ben de dindarız. Dindar olduğumuzu söylemekten de kaçınmıyoruz. Daha şimdiden çok kuvvetli bir ortak yanımız var. Irak konusunda bizim yanımızda yer alacaksınız değil mi? Saddam geri adım atmazsa ve biz de savaş kararı alırsak bu hususlarda bize yardımcı olacaksınız değil mi? Erdoğan Bush'un sözlerinin çevirisini dinledikten sonra kısa bir süre düşünür ve başkana dönerek görüşmeye girmeden önce öğrendiği İngilizce kelimeyi söyler. Easy, kolay, Mr. President. AGE sayfa 150. 1 Mart tezkeresinin reddinden sonra Zapsu ve başka yerlerden duyduğu tezkerenin reddedilmesindeki ana faktörlerin başında gelen TSK'nın tutumuydu. Asker isteseydi bu olurdu. AG sayfa 192. Örneğin Recep Tayyip Erdoğan'ın bir partinin siyasi lideri olarak 10 Aralık 2002 tarihinde Beyaz Saray'da Başkan George Bush tarafından ağırlanması ve orada verilen sözler. ABD, Washington açısından bu tarihi ziyarette ilk defa takiye sözcüğüyle tanışıyordu ve Türkiye uzmanları bunun farkında değildi. Devlet deneyimi olmadığı için Erdoğan için Beyaz Saray ziyareti, bak gördün mü Amerika bizi seviyor ziyaretiydi. AGE sayfa 198. Bush yönetimi içindeki neokonlar, Zapsu tarafından yanıltıldıklarını bazı yerlerde yüksek sesle söylemeye başlamışlardı. Bazıları ona yeni bir lakap da takmıştı. Hem de kelimeyi Osmanlıcadan almışlardı. Meşkuk, yani şüpheli. AGE sayfa 235. Washington, Türkiye'deki ABD aleyhtarlığına bir son verilmesini istiyordu. Bunun için Erdoğan hükümetine çeşitli sinyaller gönderiyorlardı. AGE sayfa 237. Aktardığım bu kısımların zihinlerinizde küçük şimşekler çaktıracağını umut ediyorum. Günü kurtarmaya çalışan politikalar daha büyük çıkmazlara saplanmaktan başka sonuç veremezdi. Başta teminatlar verdikleri Amerikan yönetimine yaşattıkları bunca hayal kırıklığına rağmen ABD'nin Tayyip Erdoğan ve AKP'nin iktidarına destek olmasının tek sebebi rejimin ve rejimi kuran ideolojinin yılmaz bir muhalifi olmalarıdır. Unutmayın ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin 1'e karşı 10 oyla laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğuna hükmettiği ve buna rağmen hala iktidarda kalan Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek partisi AKP'dir. Ve böyle bir partinin laik devlet hukukuyla barışık olacağını, laik devletin kendisini sınırlayan yasalarını bulabildiği her yöntemle dolanmaya çalışmayacağını düşünmek saf dillik olur. Önceden hazırlanan tezgah. Bu günler düşünülerek hazırlanan Ergenekon Yeniden Yapılanma isimli belge 1999 yılında piyasaya çıkarıldı. Devamında düzmece bir otomobil sahteciliği suçu ile bu belgelerin 2001 tarihinde emniyet tarafından ele geçirilmesi sağlandı ve bu yolla belgeler devlet kayıtlarına sokulmuş oldular. Bunu sağlayansa tertibin en önemli aktörlerinden biri olan Tuncay Güney'di. Otomobil sahteciliği suçu ile gözaltına alındı ama sorgusu esnasında çok başka şeyler anlatmaya başladı. Onu sorgulayan polis şefi yıllar sonra şaşkınlığını, binlerce sorguya katıldığını ama böylesini görmediğini söyleyerek dile getirecekti. Sonra evinde yapılan aramada çuvalların içinde Ergenekon belgeleri bulundu ve böylece devlet kayıtlarına resmen girdiler. Bundan sonra bu belgenin bazı propaganda kalemleri tarafından sanki gerçekten böyle bir yapılanma varmış ve ona dair bir kanıtmış gibi kamuoyuna pompalanması süreci başladı. Çünkü bu belgeler 2004 yılı sonları ve 2005 yılı başlarında yine ABD destekli bazı kalemler ve akademisyenler tarafından koro halinde seslendirilmeye başlayan bir darbe senaryosunun yapı taşlarıydı. Bu kalemler için iktidara yakın kalemler veya muhalif kalemler demek pek mümkün değildir. Bunlar ankesörlü telefon gibidirler, jetonla çalışırlar, jetonu kim atarsa o konuşur ve onlar konuşanın sesini taşır, tüm işlevleri bundan ibarettir. Jetonu atan iktidarın desteklenmesini istiyorsa desteklerler, eleştirilmesini istiyorsa eleştirirler. Kime veya neye hizmet ettikleri konusunda büyük bir kısmının fazla bir fikri yoktur. Jetonu atanın kim olduğunu bilmez çoğu. Sadece yaz denince yazarlar. Hepiniz anladınız. İşte bunlar o yazarlar. Tartışmalı 2002 seçimleri sonrasında ne başbakan, ne milletvekili, ne de parti başkanı olduğu halde Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de devlet başkanı gibi karşılanması, o sırada ona eşlik edenlerin arkasında kim veya kimlerin olduğu ve her şeyi çok bilen başbakan adayını nereye sürükledikleri sorularının cevapları bu sürecin sonunda tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır. Her şey için çok geç olduğunda. Arkasından gelen Siirt seçimlerinin yenilenmesi ve nihayet tüm hukuk kuralları yok sayılarak demokrasi adına Recep Tayyip Erdoğan'ın önce milletvekili sonra başbakan yapılması. Bunun sağlanması için kapalı kapılar ardında verilen sözler, kurulan ittifaklar, yapılan pazarlıklar. Öyle bir söz verildi ki ABD ordusu daha Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı bile çıkmadan İskenderun açıklarında beklemeye başladı. ABD ordusunun Türkiye'de konuşlanmasına ve Irak'a askeri harekat yapmasına olanak veren tezkere, kamuoyunda ve mecliste yarattığı tartışmalardan sonra reddedildi. Daha doğrusu kabul oyu sayısı daha fazlaydı ama yeterli sayıya ulaşamadığı için reddedildi. Bu irade beyanını 4 Temmuz 2003 günü Irak'ın Süleymaniye şehrinde Türk Özel Kuvvetler mensuplarının gözaltına alınarak başlarına çuval geçirilmesi takip etti. ABD tezkerenin intikamını alıyordu ve Türk devletine artık Irak diye bir ülke yok, buradaki sınır komşun benim ve ben istersem kafana çuval bile geçiririm mesajını veriyordu. Bu öyle bir meydan okumaydı ki ABD'nin kurtuluş günü olan 4 Temmuz günü özellikle seçilmişti. Binlerce yıl boyunca esir alan veya esir veren Türk ordusu hiç böyle bir duruma düşmemişti. Savaşta karşılıklı esirler olabilirdi ama o savaşta olurdu. Durup dururken hem de sözüm ona stratejik müttefikimiz olan bir ülke nasıl olur da böyle bir şey yapardı? Yapardı elbette çünkü biz onlar için ne stratejik müttefik ne de dosttuk aslında. Biz onlar için Orta Doğu'daki birkaç çatışma bölgesinden biriydik sadece ama farkında değildik. Bakın 1962 yılında Henry Kissinger'ın yardımcılığını yapmaya başlayan 1993 ila 1996 arası ise Bill Clinton'ın ulusal güvenlik danışmanı olan Profesör Anthony Lake, bu tespitimizi nasıl doğruluyor? Diğer uluslardan güvenli partner olarak hareket edebilecek kadar güçlü olmalarını istiyoruz. Ama ABD'nin etkisini azaltacak kadar da güçlü olmalarını istemiyoruz. Anthony Lake, Altı Kabus, Bilge Karınca Yayınları, çeviren Cem Küçük, İstanbul 2003, sayfa 189. Bir talepte bulunmuşlar, bir söz almışlar ve bu yerine getirilemeyince de tokatlıyorlardı. Acaba Türk ordusu birilerinin onlara verdiği ne gibi sözleri yerine getirmemişti veya şöyle soralım, Türk ordusu ABD'nin Irak'ta yapılmasını istediği şeyleri mi yapmıyordu veya yapılmamasını istediği şeyleri mi yapıyordu da bu saldırıya maruz kalıyordu? Bu onların politik taktikleriydi. Bakın Kissinger'ın yardımcısı Anthony Lake bu konuda ne diyor? Ekonomik meselelerle boğuşan diğer ülkelere yardım etmeliyiz. Onu gerektiğinde IMF programlarıyla yapmalıyız. Bu kolay değil. Yeryüzündeki herhangi bir gücün ekonomisini düzeltirken askeri gücünü de kolaylıkla fethedebilmeliyiz. Anthony Lake, AGE, sayfa 227. Süleymaniye baskını sadece Türk devletine verilmiş bir mesaj değildi. Bir diğer hedefi de ABD'nin ve onların paralı askeri konumundaki Kürt peşmergelerin direnişlerini bir türlü kıramadığı ve kukla Kürt devleti önünde engel olarak gördüğü Türkmenlerdi. Onlara ise işte güvendiğiniz ordunun hali budur. Bana direnmeye devam ederseniz sonunuz şimdi olduğundan çok daha beter olur mesajı veriliyordu. Bu zaten var olan Amerikan karşıtlığını özellikle ordu içinde, özellikle yakın geleceğin komuta kademesini oluşturacaklar için de ciddi bir tepkiye dönüştürebilirdi. Şimdi değilse bile gelecekte. Buna karşı oluşacak tepkinin özellikle ordumuzun komuta kademesinde nasıl şekilleneceği ABD'nin bu bölgedeki çıkarları açısından son derece önemliydi. Çünkü Irak'ı işgal etmiş olabilirdi. Ama çok iyi biliyordu ki Türkiye'nin desteği olmazsa saplandığı Irak bataklığı kendisi için mezarlığa dönüşebilirdi. Bu yüzden 1998 yılında yayınlanan Milli Askeri Stratejik Konsept (MASK) doğrultusunda Türk ordusunun kendisinden kopmasına izin vermemeliydi. Hele 2020'lerin komuta kademesinin şekillendirilmesi en önemli konulardan biriydi. Çünkü komuta katı için sıra bekleyenler bizzat çatışma bölgelerinde ter dökmüş, arkadaşlarını kaybetmiş olanlardı. Bunun için ABD'nin beslediği PKK ile savaşmış olan subaylarda oluşacak tepkileri de kontrol altına alması ve yönlendirmesi gerekiyordu. 10 Temmuz 2003 günü, yani daha Süleymaniye ile ilgili tepki gösterilmesine fırsat vermeden MİT Müsteşarlığı Ergenekon dosyasını bizzat Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'e gönderdi. Daha önce emsali görülmemiş şekilde resmi kanallardan değil elden verildi. Bu hareket Ağustos ayında yapılacak olan terfi ve atamalarda son derece etkin bir rol oynadı. Daha önemlisi Süleymaniye olayıyla ilgili komuta kademesinde oluşması muhtemel ve korkulan tepkiyi bertaraf etti. Bundan sonrası Hilmi Bey ile Tayyip Bey arasındaki şiir gibi uyumun gelişmesi ve esas çuvalın milletin başına geçirilmesi sürecinin başlaması demekti. Türkiye'nin yabancı gizli servislerin stajyer ajanlarını yetiştirdikleri bir eğitim alanına dönüşmesi, bombalanan Neve Shalom Sinagogu, HSBC Bankası, İngiliz Başkonsolosluğu artık tehdit algısının yönlendirilmesi için gerekli sayacaklarıydı sadece. Bu saldırıların tamamında dini örgütler rol oynuyordu ve doğal olarak buna karşı bir toplumsal tepki oluşuyordu. Aslında bu toplumsal tepki AKP iktidarının başından beri vardı ancak bu olaylarla daha da doruğa çıkmıştı. Ancak bu tepkinin de yönlendirilmesi ve itibarını kaybetmesinin sağlanması gerekiyordu. Sürece dikkat ediniz. Önce var olan o potansiyel refleksin ortaya çıkması sağlanıyor. Sonra da o refleksi doğuran milli bilinç itibarsızlaştırılarak yok edilmeye çalışılıyor. Eğer tüm çabalara rağmen bu yok edilemezse bu defa daha farklı bir yaklaşım devreye sokuluyor. Hapis. Değişen bir şey olmayacak. Obama'yı bir şey imzalarken gördünüz mü hiç televizyonlarda? Kalemi sol eliyle tutuyor, elini kağıdın yukarısından aşağıya doğru sarkıtıyor ama aynı imzayı aynı yöne doğru atıyor. Derisinin rengi ve Müslüman kökleriyle alışılmış WASP, White, Anglo-Sakson, Protestan, ABD başkanlarının tam tersi bir görüntüsü var. İmzayı da ters atıyor ama aynı yöne doğru atıyor. Arif olan anlayacaktır. Zaten bunu daha önce de yazdık ve yazdıklarımız teker teker gerçekleşti. Merak edenler Aydınlık Dergisi'nin Ocak 2009 ve sonraki sayılarında bu yazıları bulabilirler. Hatta bunları önceden yazabilmiş olmak mahkemede soru olarak karşımıza da geldi. Şunu demek istiyorum. Atatürkçülüğü yok edemeyeceğini anlayan ABD bir anda bu ülkedeki eski yandaşlarını düşman ilan etmekte ve kime ihtiyacı varsa onun yanında yer almakta tereddüt etmez. Ancak değişmeyen tek şey gelecek planlarıdır. Bu planları yapan ne Bush ne de Obama'dır elbette. Bush'u bir seçim darbesiyle iktidara getiren, arkasından siyah ve Müslüman köklerden gelen birini ABD başkanı yapan her kim veya her neyse o. Umarım sizler bunun ABD halkı ve seçim sandıkları olduğu safsatasına inanmıyorsunuzdur. Her neyse konumuza dönelim. Yapılan her eylemin arkasında Orta Doğu eğilimli dinsel motivasyon vardı. Halka yine siyah eliyle doğurtulup palazlandırılmış olan radikal İslam'ın terörist yüzü gösteriliyor ve ılımlı bir İslamcılığın propagandası yapılıyordu. Bob böyle emrediyordu. Birkaç çeşit İslam ve Müslüman tanımlanmalı, bunların iyi ve kötü olanları eylemli olarak işaretlenmeli, sonra da kötü olan düşman ilan edilip iyi olanın yardımıyla yok edilmeliydi. Halk bunlarla yönlendirebilirdi ancak susturulması gereken ve gerçek tehlikeyi gören aydınlar ve Türk ordusu vardı. Onun için de daha önce başlangıç aşamaları devlet kayıtlarına geçirilmiş olan plan yürürlüğe konulacaktı. Çünkü hala Cumhuriyet rejimine bağlı olan ve bunun değiştirilmesine sessiz kalmayacak olan bir devlet bürokrasisi vardı. ABD'deki 2004 seçimlerinden 2 hafta sonra Grenville Beaufort, çizmeli adam, Washington Post'ta yazdığı makalede, "Eğer Erdoğan ve AKP'yi desteklemezseniz Türkiye'de darbe olabilir," diyordu. Turan Yavuz, AGE, sayfa 238-239. Aynı bilgi bombardımanı sadece Amerikalı akademisyen veya siyasi aracılar tarafından değil, Türk gazeteciler tarafından da dile getiriliyordu. Söz gelimi Nuray Başaran, Akşam Gazetesi'ndeki köşesinde yer alan 12 Nisan 2005 tarihli yazısında şunları söylüyordu. Örneğin Rusya'nın servisleriyle beraber cirit attığı ülkemizin güvenlik bürokrasisinin de aralarında bulunduğu alanlarda görülen ABD'ye karşıtlık ve NATO'ya mesafe koyma trendi bugün için derin refleksin yönünü mü zorluyor? AGE sayfa 253. Birileri hem ABD hükümetine hem de Türk kamuoyuna turkuaz darbe diye adlandırdıkları bir senaryoyu oya işler gibi işliyordu. Recep Tayyip Erdoğan, 27 Nisan 2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı grup konuşmasında, ilişkimizin gelişmesinden rahatsızlık duyan bazı lobi ve grupların gündemimizi saptırma çabalarına karşı uyanık olmalıyız, diyordu. Bundan birkaç ay sonra ise 16 Ekim 2005 tarihinde Yeni Aktüel dergisinde Fethullah Gülen'in bir açıklaması yayınlandı. Ulusalcı dalgayı aşacağız. Yeni Aktüel 16 Ekim 2005. Açıklamanın Şemdinli tertibinden çok kısa bir süre önce yapılmış olması son derece dikkat çekici. Hilmi Bey'in şahsına iletilen düzmece Ergenekon belgesi ve şeması, her ne kadar bazı üst rütbeli askeri bürokrasiyi tasfiye etmiş olmasa da, ki 3. Ergenekon iddianamesinde tanık olarak ifadesi bulunan Hilmi Bey, Ay Işığı ve Sarı Kız isimli darbe planlarının kendisine bir slide sunumu şeklinde verildiğini ve bunların delil niteliği taşımadığı için bir müddet sonra kendisi tarafından yok edildiğini söylüyor, ancak delil olup olmadığına veya hangi yetkiye göre karar verdiği veya madem ortada bir şey vardı, bu konuda neden en azından bir idari tahkikat yaptırmadığı belli değil. Belli olan tek şey şu anda o zaman yapması gerekip yapmadıkları hakkında konuşuyor olmasıdır. Bu çuvalın içine oluşan ulusalcı tepkinin ve bu tepkinin doğurduğu toplumsal muhalefetin de atılması gerekiyordu. Bu muhalefete ve halkı bilinçlendirmeye önderlik edenler aslında çoktan belirlenmişti. Ayrıca üzerlerine bulaştırılacak çamurla Doğrudan Türk ordusuna saldırmaya vesile yapabilecekleri namzet kişilikler de belirlenmişti. Bu arada dini kavramlarla politika yapmanın tehlikelerinden en büyüğü, iktidara taşıyan tabanın kontrolden çıkmasıydı ve yaşananlar bunu çok açık bir şekilde gösteriyordu. Ancak tedbirlerini almışlardı ve plan yürürlüğe konulmuştu. Yapılan her eylemin dinsel bir motivasyonla değil, ulusalcı, milliyetçi bir motivasyonla ve devlet içinde yerleşmiş bir gizli örgüt eliyle yapıldığını ispat edecek bir senaryoları vardı ve Hilmi Bey'e dahi sunulmuştu. Sırada yeni bir milliyetçilik ve Atatürkçülük tanımlaması vardı. Şemdinli Türkiye'dir. Süreç içinde yaşanan olayların en önemlileri Şemdinli provokasyonu ve Hunhar Danıştay saldırısı oldu. Şemdinli'de 9 Kasım 2005 günü bu tertibin Türk ordusuna yönelen ilk sahnesi perdelendi. Burada taraflar asker ve PKK olarak seçilmişti. Yani olayın mağduru PKK olacak, olayın faili ise asker olacaktı. Bu işaretleme bireyler üzerinden yapılacaktı ama aslında amaç bu algıyı yaratmaktı. Çünkü Hakkari ve Şemdinli'de yaşanan olaylar bununla başlamamıştı. 2005 yılı içinde Hakkari ve ilçelerinde 22 olay meydana geldi ve bu olaylarda 13 asker şehit oldu. Bir vatandaş hayatını kaybetti, 31 asker ve onlarca vatandaş yaralandı. Hepsi de son derece sansasyonel eylemlerdi. 29 Temmuz 2005'te Hakkari şehir meydanında özel arabalarına yapılan bombalı saldırı ile 2 astsubayın şehit edilmesi olayı. 5 Ağustos 2005'te Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı askeri gazinosu önüne konulan bombalı araçla yapılan eylemde 5 askerin şehit edilmesi olayı. Ardından 1 Eylül 2005'te Dünya Barış Günü etkinliği adı altında düzenlenen ve terör örgütü propagandası yapılan etkinlikte bomba patlatılması ve hemen bazı kalemşörlerin Türk ordusunu hedef gösteren yayınları. Hemen arkasından 28 Ekim 2005 tarihinde Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bomba patlatılması. Devamında 1 Kasım 2005 tarihli Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bombalı araçla yapılan saldırı sonucunda 6 askerin şehit edilmesi ve yine onlarca vatandaşın yaralanması olayı. Orada bir şeyler planlandığı belli oluyordu. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi üzerinden fazla zaman geçmeden 9 Kasım 2005'te Şemdinli tertibi sahneye konuldu. Türk ordusu ve Türk güvenlik güçleri çok ciddi bir karanlık savaş yöntemiyle karşı karşıya kaldılar. Darbe çığırtkanları iktidar masalarında içtikleri isli viskilerin karşılığını ödemeye başlamışlardı. Şemdinli'den Ergenekon'a karanlık savaş. Şemdinli'de bir kitap evinde patlayan bombalarla bir anda olduğundan çok farklı bir biçime dönüştürülen olaylar zinciri işin sonunda geldiği nokta itibariyle hedefine ulaşamamıştı. Hedef Türk ordusunu bir çete gibi göstererek eli kanlı terör örgütünü mazlum, mağdur durum konumuna getirmekti. Bunun için kullanılacak olan aletse hiç kuşkusuz hukuk olmalıydı. Çünkü terörle mücadele hukuka dayanıyordu. Aynı şekilde hukuka dayanan bir süreç işletilerek bu mücadeleyi yapanlar karalanabilir ve terör örgütü mağdur gösterilebilirdi. Bu da daha sonra açılım adıyla ortaya atılacak olan bölünme projesine biraz da analar ağlamasın sosu katılarak gerekçe ve biraz da meşruiyet sağlayabilirdi. Burada önemli olan Türk ordusuna atılacak olan çamurun kurumsal olarak bulaşmasına çalışmak, terör örgütünün mağduriyeti ise bireyler, suçlanan asker kişiler üzerinden sağlamaktı. Çünkü o bireyler PKK ile mücadele azmini hayata geçiren ve her fedakarlığı yapan isimsiz kahramanlardı. Her şey hazırdı, plan yürürlüğe konuldu, medyanın bir kısmı tıpkı şimdi olduğu gibi verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirdi. Sözde sivil toplum kuruluşları, sendika yetkilileri aynı şekilde görevlerini icra etmeye başladılar. Hedefleri belliydi. Türk ordusunu sanki bir suç örgütüymüş gibi göstermek. İddianame ve soruşturma süreci tam bir hukuk katliamıydı. Her belge ve her bilgi belli basın organlarına sızdırıldı. Haberlerin, açık oturumların ve tartışma programlarının biri diğerini kovaladı. Televizyon ekranlarından yargılamalar yapıldı, hükümler verildi. İki astsubay 24 ay boyunca hapiste tutuldu. Halk ise üzerinde 12 Eylül'den kalma "neme lazım, şahit mahit yazarlar sonra" tavrıyla ve garip bir kanıksamışlıkla olan biteni izliyordu. Bu arada MİT 19 Ocak 2006 tarihinde Ergenekon dosyasını ikinci kez başbakanlığa gönderdi. Arkasından Şubat ayı içinde Mehmet Eymür'ün Haber 7 sitesinde "özel oluşumlar var" açıklaması yayınlandı. İki astsubay terör örgütü elebaşından bile daha fazla bir ceza talebiyle yargılanmaya başlandı. 39,5 yıl hapis cezası istiyordu onlara savcı. Evet, savcı, elbette bir de savcısı vardı bu sürecin. İddianamesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı makamını da suçluyordu. Böyle bir iddianame olamazdı ama yazılmıştı. Şemdinli iddianamesi bu projenin hukuk eliyle yürütüleceğini gösteren başlangıç iddianamesiydi. Ergenekon projesinin propaganda kalemlerinden olan Zihni Çakır isimli kişi yazdığı uydurmalar ve iftiralarla dolu kitabında bunu şöyle itiraf ediyordu. Savcı Ferhat Sarıkaya tarafından hazırlanan Şemdinli iddianamesinde bugün karşımızda flu olarak duran Ergenekon yapılanmasının fotoğrafı çizilir adeta. Zihni Çakır, Ergenekon'un çöküşü 2. Neden kitap, İstanbul 2008, sayfa 122. Gerçekten de öyleydi. Her iki iddianame arasında şaşırtıcı bir iddia, hatta ifade benzerliği vardı. Üzerinde çalıştıkları tez aynıydı. Halkın sokaklara dökülmesi, kaos ortamı yaratılması, yapılan hareketin karşıt gibi görünmesine rağmen aslında PKK'ya fayda sağladığı vesaire vesaire. Bir hukuk metninden çok karşı devrim bildirisini andıran iddianameden bir bölüm ne demek istediğimi anlatacaktır. Bütün bu değerlendirmeler ışığında karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. 1. Evrensel olarak kabul görmüş demokratik değerler olmakla birlikte bu değerleri toplumsal yaşama aktaracak, üzerinde mutabakat sağlanmış standart kurallar ve kavramlar bulunmamaktadır. Demokrasinin standardı ve kavramların anlaşılması toplumsal kültüre göre değişmektedir. 2. Temelde devlet denilen bürokratik aygıt ile seçilerek gelen siyasi hükümetler arasında bir gerilim mevcuttur. Bu gerilim zaman zaman gizli ve açık çatışmaya dönüşebilmektedir. 3. Devletin bekasını korumak ve temsil etmekle görevli olan bürokratik aygıt içerisinde sızmalar olması halinde bürokrasinin bizzat kendisi devletin bekasını tehdit eder noktaya gelebilir. 4. Her hükümetin istihbarat servisi ülke içinde ve dışında bir takım operasyonlar gerçekleştirir. Ancak kimi zaman kendinden menkul ideolojileriyle devletin bekasını önceleyen ve kontrolsüz hareket eden gruplar ülke içerisinde bir takım operasyonlara girişebilirler. Ancak vatandaşın hak ve özgürlüklerini tehdit eden bu tür operasyonların tasvip edilmesi mümkün değildir. Üstelik bu tür grupların lokal operasyonlarının üst politik emeller için kurgulanan büyük bir operasyonun parçası olma ihtimali de her zaman mevcuttur. 5. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e miras kalan ve Cumhuriyet'in ilanında da kabul edilerek devam ettirilen modernlik projesi, Kürt milliyetçiliğinin ve siyasal İslam'ın devletin temel yaklaşımlarına hakim olmasını temel tehdit unsurları olarak belirlemiştir. Bugün kimi çevrelere göre siyasetin gizli ajandası bu iki temel tehdidi içermektedir. Ayrıca çevreden gelerek merkezi ele geçirme çabası içerisinde olan unsurlar, modernlik projesinin sahibi olan sivil, askeri, bürokratik eliti oldukça rahatsız etmektedir. O halde devlet içerisinden kimi ideolojik gruplaşmaların çıkar çevreleriyle işbirliği içerisinde temel risk faktörü olarak gördükleri siyasi iktidara karşı tavır geliştirmesi beklenmeyen bir durum olmamalıdır. Bölgede kimlikler üzerinden açıktan ve gizli gerçekleştirilen operasyonlar vatandaşımızda devlete ve siyasi iktidara karşı güvensizlik duygusu ortaya çıkartmaktadır. Bu tür operasyonlar küreselleşen dünyada ancak dış tehdit unsurlarının amaçlarına hizmet eder. Devletine bağlı, huzur ve güveni yakalanmış bir toplum Türkiye'nin esas koruyucu kalkanıdır. Bu operasyonların süratle deşifre edilerek kamuoyuna afişe edilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki operasyonların karşısına ancak siyasi olarak bilinçlenmiş bir toplumla çıkılabilir. Her kim gerçekleştirirse gerçekleştirsin, terör eylemleri sonuç getirmeyecektir. Üstelik bu tür olaylar uluslararası her zeminde Türkiye'nin karşısına bir utanç tablosu olarak getirilmekte ve böylece ülkemiz tecrit edilmektedir. Zihni Çakır, Ergenekon'un Çöküşü 2, sayfa 127. Bu tezin altında yatan gerçek neydi acaba? Yoksa ılımlı İslam'ın ABD kucağındaki taşeronları, ABD'nin BOP, Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında yapacağı bazı toplumsal provokasyonları daha şimdiden millete kanıksatmaya ve bunun için işte suçlu diyecekleri bir fail yaratmaya mı çalışıyorlardı? Tam anlamıyla böyleydi planları. Bunun için ellerinden geleni yaptılar. Ancak hesaba katmadıkları bir şeyler vardı. Van Ağır Ceza Mahkemesi bu davayı görmeye yetkili değildi. Ama Yargıtay'ın uyarısına rağmen yargılamayı yapmakta ısrar ediyordu. Yargılamayı tüm hukuksuzluğuna ve yasal imkansızlığına rağmen sürdürdü ve iki assubaya 9,5 yıl ceza verdi. Süreç normal seyrine girdiği zaman, yani dava olması gerektiği gibi askeri mahkemede görülmeye başladığı zaman iki assubay derhal salıverildi. Çünkü ortada işlenmiş bir suç, atılmış bir bomba, bu iddiayı destekleyecek bir tek kanıt varsa eğer bu doğru yerde incelenmeliydi. Savcı meslekten atıldı. Yargıtay kararına uymayarak davayı görmeye devam eden, hatta dava askeri mahkemede görülmeye başladıktan sonra gerekçeli karar yayınlayan mahkeme üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. Şimdilerde çıkarılan anayasaya aykırı gece yarısı düzenlemeleriyle bunun da rövanşı alınmaya çalışılmaktadır. Savcı tüm iddianamesini, imzasız ihbar mektupları ve oradaki kalkışmayı organize edenlerin ifadeleri üzerine bina etmişti. Ben tüm iddianameyi okuyup bununla ilgili birçok yazı yazdım. İddia edilen şey aslında imkansızdı. Yargılama devam ediyor ve nasıl sonuçlanacağını hep beraber göreceğiz. Ben bu imkansızlığı Büyük Türk Milleti'ne anlatmıştım. O zaman yazdıklarım bazı televizyon programlarında konuşulmuş, tartışılmış ve aslında gerçeğin anlatılandan çok daha farklı olabileceği somut kanıtlarla ortaya konulmuştu. Ve gariptir ki o zaman da olaylar el bombaları etrafında dönüyordu. Özne yine el bombasıydı. Ben o zaman gerçeği görmüş ve dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım. Tarih 2006 yılının Mart ayıydı. Şöyle yazmıştım. İkinci ayrımın sonu sayfa 42.